أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Kur'an Işığı Hayatı programımızdan Doktor Murat Kaya Bey ile beraber Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in ve hepimizin üzerine olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek aydan feyizli, bereketli olan bu mübarek aydan en güzel şekilde istifade edebilmeyi orucuyla, teravihleriyle, seher ve sahurlarıyla ve diğer Kur'an kıraati ve diğer kulluğun gerekleriyle en güzel şekilde istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun.
Afiyettesiniz.
Elhamdülillah hocam. Allah
nasıl
razı
geçiyor Ramazan'la aramız?
Elhamdülillah. Bereketli.
Bereketli. Huzurlu. Evet. Cenab-ı Hakk'ın lütfu havalarda yağmurlu gidiyor. Cenab-ı Hak kullarına karşı sonsuz rahmet sahibi.
Elhamdülillah.
Tabi herkes aynı sıhhatte olamıyor tabi. Yaşlar olabiliyor, sıhhati bozuk insanlar olabiliyor, takati olmayan insanlar olabiliyor. Bu bakımdan havaların serin gitmesi de herhalde bir rahmet tecellisi olarak evet değerlendirilebilir kıymetli hocam.
Evet hocam.
Muhterem dinleyenlerimiz, biz programımızda kısas, yani İslam'da kısas hükmü, ukubat fıkıh, İslam fıkhının ukubat bölümünde, hadler kısmında kısas hükmü ve onunla alakalı ayet-i kerimeler, onunla ilgili ahkam, o hususta kıymetli hocamla beraber konuşuyorduk ve ilgili ayet-i kerimelere işte başlıyorduk. Bugün yine kaldığımız yerden nasipse devam edeceğiz. Öncelikle ben sizlere Bakara suresi 178-179. Ayet-i kerimelerin mealini vermek istiyorum. Bu ayet-i kerimelerde kısas konusu gündeme getiriliyor ve kısasın müminlere Allah'ın bir hükmü olarak farz kılındığı ifade buyruluyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katla. Ey iman edenler, size kısas farz kılındı. Allah'ın bir farzı olarak size beyan buyuruldu. Hangi hususlarda? Fil katla, yani öldürme olaylarında. Biri bir başka birisini öldürdüğü zaman, bir ölüm söz konusu olduğu zaman orada öldüren kişinin, katilin öldürdüğü kişiye bedel olarak öldürülmesi hükmü. Değil mi hocam? Kısası da bu şekilde evet, yani tarif ediyoruz.
Katilin yaptığı şeyin aynısının kendisine yapılması.
Tabii. Katilin maktulü yaptığı şeyin aynısının kendisine yapılması. O kişinin canını aldığına göre bunun da canının heder edilmesi, evet, alınması.
Başkasının kendine yapılması istemediği şeyi başkasına da yapma hadis-i şerifinden hareket edersek, demek ki insan başkasına yapıyorsa kendisine de yapılmasını istiyor demektir zımnen. Aynı şekilde yapılırsa bu o öldürmelerin, katillerin önüne geçilmiş olur. Bir engel değil olmuş olur.
Yani ölüm hadiselerinin, bu cinayetlerin, adam öldürme günahlarının önüne geçilmek üzere Yüce Rabbimiz kısası evet farz kılıyor. Yani katilin öldürülmesi. Onun da öldürdüğü kişiye bedel olarak canının alınması şartını getiriyor. Şimdi ayet-i kerimenin devamında El hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsa bil unsa. Hür hür ile, köle köle ile, kadın kadın ile kısas olunur.
Evet.
Yani burada, yani hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın, ama esas ayetin kastettiği herhalde hocam, yani kim kimi öldürdüyse, yani katil kimse, öldürdüğü kişiye karşılık olarak katilin kendisi öldürülür.
Evet.
Katilin kendisi öldürülür. Mesela diyeyim ki katil hür, öldürdüğü köle. Yani hiç kimse köleye karşı hür öldürülmez diyemez. Yani o kişinin öldürdüğü köle bile olsa ona karşı o hür öldürür. Diyelim ki katil erkek, öldürdüğü kadın. Ya bir kadına karşı erkek öldürülme tarzında böyle bir şey olamaz. Yani öldüren kimse o kişi öldürdüğüne karşılık, yani öldürdüğü köle olabilir, kadın olabilir veya hür olabilir, fark etmez. Katil kimse, onun öldürülmesi lazım. Ki hocam sebebin üzerlerde gelecek. Oradaki yani bu ayet-i kerimeler gelmeden önceki Arap toplumunda uygulanan kısa şekli daha farklı. Daha farklı. Yani mesela bir hür köleyi öldürürse köleye karşı öldürülmez diyorlar. Onun cezası farklı. Veya diyelim bir erkek kadını öldürürse kadına karşı erkek öldürülmez. Niye? Kadın çünkü erkek kadından üstündür tarzında bir yanlış telak. Böyle. Halbuki Cenab-ı Hak onların hepsini kaldırıyor. Orada kim olursa olsun öldürülen kişi, Müslüman olmak şartıyla, onun tabii belli şartları var. Kim olursa olsun öldüren kişi ona karşılık öldürülmesi lazım. Esas ayet-i kerimini kastetti hocam mana bu olmuş oluyor. Yani hür hür ile, köle köle ile, dişi dişi ile kısas olunur. Femen ufiye lehu min ahihi şey'un fettiba'un bil ma'rufi ve eda'un ileyhi bi ihsanin. Fakat diyor kimin hangi katilin lehinde maktulün kardeşi, velisi tarafından cüz'i bir şey affolunursa hemen kısas düşer. Şimdi tabi önceki şeriatlerde, yani Tevrat'taki kısas hükmüne baktığımız zaman, yani İslam'dan önceki şeriatlerde kısas vardı ve kısasta mutlaka katilin öldürülmesi gerekiyordu. Yani onun haricinde af gibi, diyet gibi diğer ihtimaller söz konusu değildi. Yani eğer bir insan katil olmuşsa başka bir alternatif söz konusu değil, suçu tespit edildiği takdirde mutlaka öldürülmesi gerekiyor. Fakat İslam şeriatinde Yüce Rabbimiz bu hükme bir tahfif ediyor bu hükmü ve kısası düşürecek daha farklı ihtimalleri söz konusu buyuruyor. Bunların birisi de nedir? Maktulün, yani öldürülen kişinin velisi, yani kardeşi olur, amcası olur, kimse, onun sorumlu kime ise, onun tarafından bir tahfif olabilir. Ne olabilir? Yani katili affedebilir, tamamen affedebilir.
Diyet isteyebilir.
Affederse diyette olmaz, kısasta söz konusu olmaz ve o kişi hürriyetine kavuşmuş olur. Diyet isteyebilir. Yani der ki veya diyetin tamamını da isteyebilir veya diyetin bir kısmını da isteyebilir. Yani diyelim ki diyet 100 deve ise, diyelim ki 100 bin dolarsa, diyelim ki bunun hepsini talep edebilir. Der ki ben öldürülmesini, kısas edilmesini istemiyorum, diyet istiyorum. Tam diyet isteyebilir veya o diyetin bir kısmını da affedebilir, yarısını isteyebilir veya tamamen affedebilir. Yani burada bu ihtimalin hepsi söz konusu ama eğer maktulün, öldürülen kişinin velisi böyle bir af cihetine giderse veya cezanın tahfifi cihetine giderse o zaman kısas düşer ve o talep doğrultusunda o işin gereği yapılabilir. Şimdi ayet-i kerime o kısımla alakalı hocam bir o yönü beyan etmiş oluyor. Femen ufiye, kimin için bir efendim af gelirse, af söz konusu olursa lehu, yani o katil için, min ahihi, maktulün kardeşinden
veya maktulün velisini kardeş, din kardeş olarak,
tabii
burada bir kalbi duygular devreye sokularak,
bence evet,
yani siz din kardeşsiniz, öldürdüğün adamın her ne kadar bir gazaplı, öfkeli öldürsen de o da, onun velisi de senin kardeşin, din kardeşin. Din kardeşi bir affederse, bir afta bulunursa, böyle bir aslında Cenab-ı Hakk'ın teşvik, affa teşvik
yani
eder.
Yani ahi kelimesinde, kelimesinde hakiki anlamda olabilir, mecazi anlamda olabilir. Hakiki anlam yani maktulün kardeşi, yani maktulün velisi.
Evet.
Ama diğer taraftan innemel mu'mine ihvetun, müminler irhamukumullah, müminler ancak efendim kardeştir ayet-i kerimesine hareketle bu din kardeşi anlamında olursak o zaman din kardeşliğini söz konusu etmek suretiyle biraz Cenab-ı Hak bir taraftan da
kalpleri onu yumuşatarak,
yumuşatarak
bir affa
işin teşvik. İçerisine bir merhamet, aff ve merhameti ve affa teşvik ediyor. Yani bir tariz kabilinden, yani çıtlatma kabilinden de affı yönlendiriyor. Affı tavsiye ediyor aslında. Ki diğer efendim ayet-i kerimelerde gelecek hocam. Yine kısaslanmasın ayet-i kerimelerde o yani affın kefaret olacağını ve Cenab-ı Hak o affı şey yapıyor, teşvik ettiğini göreceğiz. Maidesi'nin ayet-i kerimede. Dolayısıyla o kardeşin ya din kardeşinden veya maktulun kardeşinden kendisinin istikamet katille ilgili bir af, bir cezayı tahfif söz konusu olursa fettiba'un bil ma'ruf ona yani en güzel şekilde veya örf ve adetlerin gerektiği şekilde hemen o kişinin o af tercihini dikkate alarak ona tabi olmak lazım.
Burada belki şey de var. Affediyor. Diyeti de maruf üzere çok zorlamadan istiyor. Karşı tarafta hemen maruf üzere sıkıntı çıkarmadan, bekletmeden borcunu ödüyor.
Yani buna efendim yani en uygun şekilde yani dinin olarak, ve aklın en uygun göreceği şekilde hemen karşılık vermek lazım. Bunu dikkate almak lazım.
Karşılıklı iyilik yani iki tarafta karşılıklı birbirinin iyiliğini düşünüyor, zorluk çıkarmıyor. Zaten Efendimizin alırken, satarken, borcunu isterken, borcunu öderken kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet eylesin diye duası da var. Her hususta kolaylık göstermeyi Efendimiz teşvik ediyor. Ümmetine mutlaka kolaylık gösterilsin, zorluk çıkarılmasın.
Yani hem o maktulün taraftarlarına yani affı öneriyor. Çünkü onu ayet-i kerime açıkça beyan ediyor. Yani böyle bir şey olabilir. Olursa iyi olur. Yani illa yani affetsin diye bir emir gelmiyor tabi ayet-i kerimede.
Hakkı
yani çünkü,
var.
Çünkü onun hakkı var. Çünkü kısas hakkı var. Böyle bir emir gelmiyor. Ama femen ufiye diyerek de böyle bir kapıyı açıyor. Yüce Rabbimiz aralıyor. Dolayısıyla maktulun taraftarlarına af şeyini gündeme getirmiş oluyor. Yani onların aklına affı getirmiş oluyor. Yani böyle bir şey yaparsanız iyi olur. Yani bir taraftan onları affa teşvik ediyor. O kapıyı açmış oluyor. Bir taraftan da diğer katilin katilin din taraftarlarına da katil taraftarlarına da böyle bir şey söz konusu olunca bunu geciktirmeyin, ihmal etmeyin ve hemen bunun gereği neyse en uygun tarzda yapın. Yani mesela diyelim ki diyet isteyebilir ve bu kez de şimdi kısastan vazgeçtin diyet istiyorsun ama böyle bir sürüncemeye bırakarak böyle işte zaman kazanma ya sonra olsun falan erteleme tarzına bir girebilir. Bu kez kişiyi o affa pişman edebilir.
Pişman edebilir.
Edebilir. Veya diyelim ki işte yani onun gereği neyse onu çok fazla uzatmadan iki tarafında bir anlaşarak hemen o tahfiften yani hafifletme şeyinden istifade etmesi öneriliyor ayet-i kerimede.
O Mekke fethinde hocam Müslümanlar Mekke'yi fethederken işte o zamana kadar yıllarca zulümler olmuş. Mekkelilerin Medinelilere zulmü olmuş. Orada şehit etmişler pek çok Müslümanları. Bazılarının zihninde hani artık biz de bugün fethediyoruz, öcümüzü alırız gibi bir düşünce de belirmiş herhalde. Cenab-ı Hak ve in agabtum fe agibu bi misleme agibtum bih. Eğer ceza verecekseniz size yapılan kadar ceza verin. Fazlasını yapmayın. Ve in sabertum lehu hayrun lisabirin. Eğer sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasbir ve lehu agib buyurarak hepsini affediyor. Çünkü Cenab-ı Hak eğer sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Efendimiz de devamlı daha hayırlı olanı tercih ettiği için.
Yani hayır olanın af olduğu hocam ayet-i kerimelerde beyan ediliyor.
Yani belki dünyada acı bir lokma ama sonunda ahiret mükafatı çok daha büyük olacağı için Efendimiz nasbir ve la nu'agib diyor, sabrederiz cezalandırmayız diyerek bütün Mekkelileri affediyor.
Tabi hocam af yani muktedir olduğun halde affetme söz konusu.
Tabi o af olur zaten.
Tabi af da öyle. Yoksa gücün yetmediği halde elinden bir şey gelmiyor, gücün yetmiyor, yapacak bir şeyin kalmıyor. Öfke kusuyorsun ama yani her tarafından üç almak için bütün şeyi gerekeni yapıyorsun ama yüzün yetmediği için neticede bakıyorsun olmayacak. Neyse affettim bırakayım peşini demek değil.
Tabii ki.
Af intikamını gerçekleştirmeye veya öcünü almaya kadirken, gücün yeterken orada çok bilinçli bir tercihle tamam ben şuna benzer tıpkı bir babanın çok rahatlıkla diyelim ki efendim böyle hesap soracağı çocuğunu diyelim ki veyahut da dövebileceği veya kolan çekebileceği çocuğunu bir yanlışlığından dolayı biraz şey yaptıktan sonra ya da seni affettim diye bırakması gibi. Ah böyle normal istese baba çocuğunu hesaba çekebilir, kulağını çekebilir veya dövebilir veya gereken cezayı verebilir. Çünkü ona kadirdir. Ama ne yapıyor? Biraz ikaz ettikten sonra diyor ki tamam diyor ben seni affettim, cezalandırmıyorum. Yani gücü yettiği halde o intikamı almaması, cezayı vermemesi. Değil mi hocam? Böyle olabilir. O tabii o bahsetmiş olduğunuz ayet-i kerimenin bir başka sebebi nüzulü de var. O benzer bir şekilde. O da bizzat Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı. Ama yine orada yani dinimizin, ayetlerin hep af cihedini tercih etmeyi önerdiğini görmüş oluyoruz. Burada konu yine o kısasın affedilmesi veya diyetin bile efendim affedilmesi gündeme getirildiği için yine aynı ayet-i kerimeler Nahl suresinin 126, 7 ve 8. ayet-i kerimeleri وَاِنَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِسْلِمَا عُقِبْتُمْ بِهِ. Yani eğer bir ceza verecekseniz ancak size yapılan işkenceye misli bir işkence yapabilirsiniz veya misli bir ceza verebilirsiniz. وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُنُ الصَّابِرِينَ. Eğer sabrederseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Demin de güzel bir misal verdiniz. Bunun hocam bir başka versiyonu da veya sebebin üzülü de Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle alakalı. İşte Efendimiz Aleyhisselam bakıyor, Hamza şehit edilmiş ve çok berbat bir şekilde bir şey
parçalanmış.
Parçalanmış. İşte müste dediğimiz eli kolu bacağı, kulakları, burnu ise onlar kesilmiş, yeri çıkarılmış böyle. 80 yerinden yaralanmış vaziyette, kesilmiş vaziyette böyle. Tabi Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın yani Allah'ın peygamberinin bile yani iç alemindeki bir kısım nefsani öfkelerinin belki efendim harekete geçebileceği bir manzara. O rivayet esas aldığımız zaman öyle şey yapıyor ve rivayet eğer sahihse Efendimiz Aleyhisselam diyor ki amca diyor vallahi diyor bir daha müşriklerle diyor savaşımız olursa onları ele geçirecek olursam senin yerine ben diyor 70 tane müşriki bu şekilde öldürüp müsle yaptıracağım diye bir yemini var. Oradaki rivayete tefsiri yer alan rivayete göre bunun üzerine ayet-i kerime geliyor. Hayır diyor yaparsan ancak bir kişiye karşı bir kişi böyle olabilir. İkinci şahsı yaptığın zaman o zaman sen sorumlu olmuş, suçlu olmuş olursun. Evet. Ama o bir kişiyi de yapmayıp yani tamamen affedersen, sabredip affedersen lehu ve hayrun sabirin bu sabredenler için çok daha hayırlı olur diyor. Efendimiz Aleyhisselam onun da vazgeçmiş oluyor. Yani dolayısıyla bu yani İslam'ın da bu hadleri emrederken veya bir kısım cezayı müeyyideler getirirken burada asıl olan insanları cezalandırmak olmadığını, asıl olan esas hedefin ıslah olduğunu, yani en az zayiatla, en az kayıpla insan arasını ıslah etmek, düzeltmek, ferdi ıslah etmek, toplumu ıslah etmek olduğunu, yani dinin hedefinin yıkmak değil yapmak olduğunu, ifsat değil ıslah olduğunu hocam buralardan anlamış oluyoruz. Yani bir af toplumu oluşturmak istiyor Kur'an-ı Kerim aslında. Yani bütün ölümlerin, cinayetlerin, haksızlıkların önüne geçmeyi, en böyle fıtri yollarla, en doğru yollarla hemen hastalığı tespit edip, onu teşhis edip, onu tedavi etmeyi ve hemen o problemi çözmeyi, o yangını hemen söndürmeyi ve onun en güzel şekilde bir ıslahını hedefliyor ayet-i kerime bunu söylüyor.
Abdullah İbni Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu bir cemaat içerisinde, yani mescitte bulunurken zamanın valilerinden veya sultanlarından birisi konuşma yapıyor. Hazreti Ömer'e ve oğluna sataşıyor sözlü olarak, dil uzatıyor. Çıksın işte meydana falan gibi. Hazreti Abdullah diyor ki aklıma çok okkalı bir cevap geldi. Çok güzel bir cevap verirdim ama diyor. O cevap üzerine karışıklıklar çıkabilirdi, bir arbede olabilirdi. Onun için diyor ahiret mükafatını düşünerek sükut ettim diyor. Çok acı bir lokma, en acı lokmalardan birisi aslında onu yutmak. O gayzı, o öfkeyi. Tam babası vefat etmiş, babasına dil uzatılıyor. Kendisine bir sataşma var. Buna rağmen ahiret mükafatını düşünerek diyor sükut ettim diyor. Konuşsa belki bir karışıklık olacak, belki bazıları ölecek, ortalıkta kan akacak falan. Bunu o ahiret mükafatını düşünerek susmak hakikaten veya affetmek bütün Müslümanların, işte Cenab-ı Hakk'ın Müslümanların istediği bir vasıf.
Yani, yani o kısas hakkımız olmakla beraber veya diyelim ki bize herhangi bir haksızlık yapılırsa onun misli, onun karşılığını alma hakkımız olmakla beraber.
Evet.
Orada beraber yani o hakkı talep edebiliriz. Onu almak için hakkımızı savunabiliriz, gerek yapabiliriz ama bütün bunların ötesinde yani hakkımızdan vazgeçmek, ama bilinçli bir vazgeçme bu. Yani bu hep teşvik edilen bir husus, evet, olduğunu görüyoruz ayet-i kerimelerde. Hani hocam yine söz buraya gelmişken Fussilet suresindeki o ayet-i kerimeyi devamlı tabi imam efendiler aşırı şerifler okurlar namazlarda. Ve bu ayet-i kerimeyi çok şümülü düşünmek lazım. Yani bu vela testevil hasenetü vela seyyye, yani kötülükte iyilik bir değildir. Yani iyilik tabii ki Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir şey. Kötülük Cenab-ı Hakk'ın sevmediği, razı olmadığı bir şey. Bunlar kesinlikle müsavi olmazlar. Ama insan ne yapar? Zaman zaman kötülüğe maruz kalabilir. İnsanların, evet, haksızlığına maruz kalabilir. İdfa billeti hiye ahsen. Sen diyor sana yapılan kötülüğü en güzel yollarla sav. Yani kendini uzaklaştır veya, evet, onun zarardan kendini uzak tutmaya gayret göster. Şimdi bu kötülüğü savmanın yollarından bir tanesi affetmek. Yani o kişiyi cezalandırmaktan vazgeçme. Tamam, evet, sen efendim affettim demek. Ve bu şekilde hem kendi içimizi rahatlatmak hem de karşı tarafı rahata erdirmek. İkincisi ise affetmekte kalmayıp bir de sana kötülük yapan insana bir de iyilik yapmayı denemek. Yani, evet, şimdi empatide iyilik yapmak demeyelim de. Yani ben bu insana nasıl bir iyilik yapar da bu iyiliğimle onu efendim mahcup eder de böyle bir şey, bırak kötülük yapmayı, böyle bir şey düşündüğünden dolayı bile yani ondan vazgeçiririm diye o şekilde iyilik yaparak, evet, kötülüğü savmak. Ve Efendimiz Aleyhisselam daha çok bu yolu tercih ediyor. Tercih ediyor. O zaman ne olur diyor? Feizellezi beyneke ve beynehu adavetun keennehu veliyyun hamim. Seninle diyor o aranda düşmanlık olan, bir problem olan diyor insan diyor sımsıcak dost olursunuz diyor. Yani işte hocam fertler arasındaki problemleri çözmek, toplumdaki problemleri çözmek, insan arasında barışı, huzuru sağlamak, ıslah etmenin aslında ayet-i kerime en güzel yolunu ortaya koymuş oluyor. Evet. Yani affı teşvik ediyor, hatta kötülüğü affla kalmayıp kötülüğe iyilikle mukabil etmek suretiyle o kötülüğü gidermeyi teşvik ediyor. Bunu ayet-i kerimedeki bu esası aslında her alanda uygulamak mümkün.
Evet.
Yani ikili ilişkilerde, yani söz sataşmalardan başlayıp da münakaşalardan başlayıp ta kısasa varıncaya kadar,
evet,
kısas hakkına varıncaya kadar hepsinde bu prensibi uygulamak mümkün.
Meşhur sözümüz vardır ya hocam bizim, iyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı diye. Yani kötülüğe iyilik yapabiliyorsa insan er kişidir hakikaten, ricaldendir.
Tabii bir de şey var tabii, iyiliğe kötülük var tabii hocam. O kem kişinin.
O da o berbat zaten.
O berbat zaten. Evet.
Bu ayet-i kerimin devamı da zaten hocam merhamete, teşvike devam ediyor. Zelke tahfifun min rabbikum.
Bir de hocam şu, yani fettibu'an bil ma'ruf, yani burada bir af söz konusu olunca hemen, hı-hı, onu geciktirmeden, evet, onun gerini yapıp yani, hı-hı, onu istifade, evet, etmek. Çünkü geciktirdiği takdirde o kapı kapanabilir veya adam affetmediğine pişman olabilir ve tekrar iş başa dönebilir. Yani, evet, kısas meselesi söz konusu olabilir. Bir de ve eda'un ileyhi bi ihsanin. Ya birincisi işte o affın gereğini yapmak. İkincisi de diyet istiyorsa kişi.
Evet.
Yani kısastan vazgeçebilir. Diyet istiyorsa o zaman ne yapar? O zaman da onu da hemen
güzellikle,
en güzellikle. Yani, evet, geciktirmeden, vaktinde, istenen miktarda neyse onu da efendim ödemek suretiyle onu kapatmak lazım.
Sulh olmak.
Evet. Bu devamında diyor, ne diyor hocam?
Zelke tahfifun min rabbikum. Bu Rabbinizden bir hafifletmedir. Min rabbikum diyor. Sizin Rabbinizden. İkinizin Rabbi de bir. Hadis-i şerifte Rabbiniz aynı birdir, tektir. Rabbiniz tektir. Atanız tektir, Adem Aleyhisselam'dır diye. Rabbinizden bir hafifletmedir ve rahmettir. Rabbinizden bir rahmettir. Demek ki Rabbimiz, ikimizin de Rabbi aynı ve o rahmet ediyor, hafifletiyor. O zaman biz de merhamet edelim.
Yani şöyle, daha önce zaten bunlar yoktu. Yani af hakkı yoktu, diyet hakkı yoktu. Yani kısas mutlaka uygulanması, evet, gerekiyordu ve Allah'ın emri bu şekildeydi.
Evet.
Yani Tevrat'taki Allah'ın hükmü kesinlikle kısas emri uygulanacak. Yani maktulün taraftarlarının affetme, diyet isteme veyahut da diyetten de yine indirim yapma, böyle şeyleri
hakları.
Şeriat onlara böyle hak tanımıyor.
Evet.
Daha katı, daha zor, ağır bir şey. Dolayısıyla hocam burada işte o af kapısını açmak ve diyet kapısını açmak Cenab-ı Hakk'ın bir tahfifi ve rahmeti olmuş oluyor.
Evet. Ve sizin Rabbiniz diyor yani. Rabbiküm deyince orada bir hakikaten orada merhamet duygularını devreştirme, merhamet duygularına sevk etme var. Rab kelimesine var. Sizin Rabbiniz bir birlik, müştereklik ifade ediyor. Ve rahmetün ve rahmet. Bu Allah'tan bir rahmettir. O zaman bu merhamet sıfatıyla herkes muttasıf olmaya gayret etsin.
O şeylerden birisi hocam bu. Hani Amine Resulü'deki duamızda Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Ya Rabbi bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır dini sorumluluklar
yükleme.
İşte cezalar, diğer ibadetler. Şimdi hocam onların bir örnekte bu olabilir.
Evet.
Çünkü orada gerçekten yani sadece kısas olacak olsa bu gerçekten ağır bir hüküm. Yani mutlaka katil öldürülecek. Başka
evet.
bir
yolu yok.
Ama diyelim ki affetme veya diyet meselesine geldiği zaman kişi ne yapıyor? Hayatta kalma imkanı bulmuş oluyor. Bu da İslam şeriatinin tahfif ettiği hükümlerden bir tanesi.
Evet, kolaylaştırdı. Evet. Merhamet olarak, lütuf olarak üzerlerindeki ağır yükü indirdiği peygamberimizin hürmetine hükümlerden birisi.
Evet. Devam edin hocam ayet-i kerimeden.
Oradan femeni atede ba'de zelke. Bundan sonra artık af etmiş kardeşi, iyilik etmiş, hafifletmiş. Bundan sonra kim haddi aşarsa felehu azabun elim, ona elem verici, acıtıcı, can yakıcı bir azap vardır. Burada iki taraflı da olabilir. Yani affeder ama diyeti çok ister, aşırı orada sertlik gösterir. Veya affedilen diyet ödemekte geciktirir. Yani maruf üzere hareket etmemek. Maruf üzere hareketin zıttı oluyor burada. Haddi aşmak.
Aşırı gitmek, haddi aşmak.
Sınırları aşmak. Yani affı suistimal etmek veya affettim diye aşırı diyette sıkıştırmak, zorluk göstermek. İki taraflı da aşırı gitmek burada yasaklanıyor. Aşırı gidenler, zulmedenler. Ondan sonra diyet aldıktan sonra mesela diyet affediyor, diyet alıyor. Ondan sonra hala
düşmanlığa
devam ediyor. Bu tür şeylerde artık Cenab-ı Hak tehdit ediyor. Bu tür haddi aşanlar karşısında Cenab-ı Hakk'ın azabını bulur. Ona göre de orada durmaları, maruf üzere hareket etmeleri gerekiyor.
Şimdi hocam tabii ki bu yani aşırı gitme ile ilgili olarak yine bu konu İsra suresinde bu cana kıymayın ayeti kerimesi gelince orada işin bu tarafına yine biraz yer veriyor Yüce Rabbimiz. Oradaki ayeti kerimede ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bilhak, Allah'ın muhterem kıldığı veyahut da Cenab-ı Hakk'ın öldürülmesini haram kılmış olduğu cana kıymayın. Yani adam öldürmeyin, insanı öldürmeyin. İlla bil hakkı, ama o kişi öldürülmeyi hak ettiyse ki işte bu ya işte katil olmuştur.
Evet.
Veya evliyken zina etmiştir. Veya diyelim işte savaştan kaçmıştır. Veya dinden dönmüştür. Bazı şeyler var hocam.
Evet.
O yani kişinin İslam şeriatine göre öldürülmeyi ne yaparsa öldürülmeyi hak eder. Onun efendim şartları var.
Evet.
Şartları var. İlla bil hak da bunu ifade ediyor. Ki o gerekli yetkili merciler onu suçunu tespit ederler ve o kişiyi infaz ederler. Onun dışında hiç kimsenin başka birisinin canına kıyma hakkı yok. Cenab-ı Hak yasaklıyor. Öldürmeyin diyor. Burada وَمَنْ قُتِلَ مَزْلُومًا, bir kimse diyor mazlum olarak öldürülürse, yani kişi yani bir haklı olarak değil de zulmen, mazlum olarak yani hak etmediği halde öldürülürse, fakat cealne li veliyyi sultanen, biz diyor o maktulün velisine eline bir diyor yetki vermişizdir diyor.
Evet.
Bir sultan vermişizdir. Bunu diyor hakkını talep edebilir. Bu sultan işte kısasını isteyebilir, affedebilir, diyet isteyebilir. Bunların üçünden birisini yapabilir. İsterse kısas isteyip kısasın uygulanmasını talep edebilir. Peşinden hocam fele yusrif fil katli geliyor. İşte bu femeniyatede ile aslında bu birbiriyle örtüşmüş oluyor. O diyor verdiğimiz yetkiyi kullansın. Kısas istesin, katili kısas ettirsin.
Evet.
Veya diyet istesin, diyeti alsın. Veya diyelim ki işte affedecekse affetsin. Affetsin ama fele yusrif fil katil. Katil de aşırı gitmesin.
Evet.
Ne demektir aşırı gitmek? Şimdi adam diyelim katili öldürüyor. Yani kısas talebiyle katili öldürülüyor. Adam hala hıncını, öfkesini şey yapamıyor. Tutuyor işi cinayet boyutuna götürüyor. İşte katilin diyelim ki babasını, kardeşini neyse evet. bütün sülaleyi ortadan kaldırmanın peşine düşüyor.
Bizden bir kişi öldüyse sizden iki kişi
tabii,
öldürürüz.
Tabii yani gibi. Öfkesine hakim olamıyor. İntikamı evet. nasıl da benim kardeşimi ve babamı öldürürsün diye o bir kişinin ölümüne razı olmuyor, ileri gidiyor. Veyahut da diyelim ki normal diyelim ki kısas yoluyla işte ya idam edilir kişi, asılır, kesilir neyse. Bu öyle değil. Gidiyor. Öldürülmüş insana bir de yere baştan efendim kolunu bacağını kesiyor, işte müste yapıyor ilahirihi. Hıncını alamıyor. Evet. Veya diyelim ki öldürme şeyinde diyor ki böyle sıradan öldürme olmaz. Onun önce işte kolunu keseceksin, bacağını keseceksin. En son böyle işkence ederek yani öldürülmesini talep ediyor veya o şekilde bir yolda falan gidiyor. Bunların hepsini Cenab-ı Hak yasaklıyor. Evet. Nedir? Burada hakkın neyse yani şeriat seni hangi hakkı tanıyorsa o hakkını kullanacaksın. Onun tesinde bir yola girmeyeceksin. Girdiğin takdirde o zaman sen haklıyken haksız duruma düşersin. Evet. Suçlu olmuş olursun.
Aslında bu her yerde geçerli hocam. Haddini bilmek diyorlar ya, haddini bilmek imanın 6. şartı, 7. şartı veya İslam'ın 6. şartı haddini bilmektir diye. Biraz önceki derslerimizde gördük. İşte domuz eti haram ama zor da kalırsa, muzdar kalırsa haddini aşmadan yiyebilir. Yani. Orada bir haddi aşmamak var. Burada haddi aşmamak var. İşte savaşta diyelim size saldırırlarsa siz de mukabele edin ama haddi aşmayın.
Öyle taat edu.
Öyle taat edu. Yani her hususta, hayatın her alanında insan haddini bilmesi
yani şöyle,
gerekiyor.
Kıymetli hocam ve muhterem dinleyenlerimiz. Yani burada şeriat herkese belli bir sınır tanıyor. Yani herkese ama.
Her alanda herkesin.
Her alanda herkese belli bir sınır tanıyor. O sınır çerçevesinde hareket etmemizi istiyor. Yani böyle sınırsız bir hürriyet, sınırsız bir yetki hiç kimseye verilmiş değil.
Yani başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz diyor ya, başıboş değil insan hiçbir zaman. Her yerde her zaman mutlaka bir sınırı, haddi yapması gereken bir şeyler var. Onları da bilmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor.
Muhterem dinleyenlerimiz, şu an sizler Erkam Radyo'da 96.8'de Kur'an Işığında Hayatımız programındasınız ve Murat Kaya Bey ve bendeniz Ömer Çelik sizlere İslam'da kısas hükmü nedir? Kısasla ilgili ayet-i kerimeler ve onların izahını yapmaya gayret gösteriyoruz ve Cenab-ı Hak önceki şeriatlerde kısası farz kıldığını ama kısas dışında işte aftır, diyettir böyle hükümlerin olmadığını ilk defa İslam şeriatıyla beraber yani kısasla beraber affetme, diyet talep etme tarzında o hükümlerin İslam'la beraber geldiğini ve bunun da Cenab-ı Hak tarafından bir tahfif yani hafifletme ve rahmet olduğunu beyan eden ayet-i kerimeyi görmüş oluyoruz ve burada hem katil taraftarını hem maktulün taraftarlarını bağlayan yani mutlaka şeriatın herkesi bağlayıcı, sınırlandırıcı emirleri var, hükümleri var ve Cenab-ı Hak bu emirler doğrultusunda hareket etmemizi istiyor ve eğer hakkımız olmayan şeye cüret edersek, teşebbüs edersek ya ki buna irtida kelimesiyle ifade ediyor yani aşırı gitmeyin diye bunu Cenab-ı Hak yani kişi haklıyken haksız konuma düşebilir. Eğer dünyada eğer bu şeyin cezasını görmese, kurtulsa bile, bir şekilde kurtulsa bile felehu azabun elim. Tabii işin esas hakim mutlak Cenab-ı Hak, her şeyi bilen, gören ve böyle aşırı giden insanların cezasını da Cenab-ı Hak'ın kendisine vereceğini beyan buyuruyor ayet-i kerimede.
Evet, yani insan demek haddi dahilinde kalırsa haklı ama haddini aşarsa haksız duruma düşüyor. Yani evet. Durum tersine dönüyor.
Kıymetli hocam, devam eden ayet-i kerimede bu yine kısas hükmünün emredilmesinin bir gerekçesi dile getiriliyor. Yani kısasla hayat vardır diye yani ölümle hayat yan yana evet. zikrediliyor. Burada nasıl bir incelikler var bu ayet-i kerimede?
Evet, bu ayet-i kerime hakikaten belagat alimlerinin İslam Arapça, Arap belagatındaki alimlerin en belli ifadelerden biri olarak gördükleri bir ifade. Velekum fil kısası hayatun, yani bütün manaları en uygun şekilde, en dengeli bir şekilde yerli yerince çok kısa bir ifadelerle ortaya koymuş edebi olarak. Kur'an'ın mucizevi yönlerinden birisi bu da, lafızlarındaki mucize. Sizin için kısasta hayat vardır. Yani kısas demek ki burada anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak bu cezaları kullarına acı çektirmek, kullarını cezalandırmak için koymuyor. Kullarını yanlışlardan uzaklaştırmak için
yani
koyuyor.
Kısas aslında öldürmek demek.
Evet.
Yani kişiye evet. Katili işte efendim öldürmek, hayatına son vermek demek.
Evet.
Hayatta yani hayatta kalmak demek. Demek. Yani kısasla hayat aslında birbirinin
evet,
zıttı gibi gözüküyor burada.
Şimdi kısas olmazsa toplumda diyelim mesela 20-30 kişi öldürülecek. Birbirlerini öldürüyor insanlar. 2 yıl hapis yatıyor, çıkıyor, affa uğruyor falan. 30-40 tane böyle insan öldürülüyor. Ama bir kişi kısas yapılsa, kısasen bir kişi öldürülürse
19 kişinin hayatı kurtulmuş oluyor.
Geri kalan işte başka artık öldürme olayı olmuyor. Niye? Çünkü öldürürsem öleceğim.
Şöyle tabii cinayetlerde Allah muhafaza eylesin. Tabii biraz daha böyle doğu taraflarında yaygın görebildiğimiz kadarıyla veya haberler olduğumuz kadarıyla tabii bir cinayet şeyi başladığı zaman yani bir aile diğerinin birisini öldürdüğü zaman evet. Tabii o onun mukabil diğerini öldürüyor. Onun diğerini öldürüyor. Böyle
kan davası
haline geliyor ve karşılıklı olarak onlar yüzlerce insan böyle telef olup gidiyor.
Evet.
Gidiyor. Yani bunun önünü almadığımız zaman, öne alınmadığı zaman veya bir sulh yani ıslah söz konusu olmadığı zaman, kalpler ıslah edilmediği zaman bu iş yıllarca devam edebiliyor ve pek çok evet. insanın hatta ailelerin yok olmasına sebep olabiliyor.
Tabii, bir sürü yetimler, dullar kalıyor. Yani katil eğer cezasını bulursa kısasla artık bu kan davası bitmiş oluyor. Önüne kesilmiş ama katil cezasını bulmayınca karşı taraf kan davasını devam ediyor. Bu sefer bu daha fazla kişinin ölmesine yol açıyor ve adam öldürme kolay hale geliyor.
Şimdi hocam askerde bir arkadaşım vardı benim. Mehmet isminde. Yine doğulu bir arkadaştı. Yani askere gelirken de işte parmakların üzerine durarak yani boyunu yüksek göstermek için diğer işte 1 metre 40 santim falan civarındaydı. Evet. Allah o şekilde yaratmış onu. Bir eksiklik olarak görmek mümkün değil. Boy o şekilde. Fakat diyor bizim orada diyor insan askere gitmezse diyor onu diyor adam yerine koymazlar diyor hocam diyor kız da vermezler diyor.
Mecbur geldik.
O bakamdan diyor işte şeyini parmakların üzerine durmak suretiyle boyum işte 1.50 göstermek suretiyle daha sonra geldim falan diye böyle aramızda muhabbet ediyoruz. Mesela bu ölüm konuyla ilgili bir sohbet geldi. Sohbette bir yeri geldi diyelim. Dedi ki hocam dedi ben de herhalde bir 20 kişiyi öldürmüşümdür dedi.
Allah Allah.
Evet. Dedim yani eğer beni korkutmak istiyorsan yani bana gözdağı vermek istiyorsan yani buna gerek yok. Yani tamam korkabilirim ama yani önemli değil. Ama bir gerçeği söylemek istiyorsan gerçekten çok şaşırtıcı bir şey.
Akıl alacak bir şey.
Dedi ki hocam dedi, ben dedi sen niye korkutayım dedi. İşte muhabbet ediyoruz dedi. Fakat dedi herhalde dedi, ben dedi öldürdüğüm 20 kişi olmuştur.
Allah Allah.
Yani o kadar tabii söylüyor. O kadar böyle sanki böyle pırasa doğramış gibi.
Sinek öldürür gibi.
Sinek öldürmüş tavuk gibi falan böyle gibi. O şekilde. Evet. Demek ki bunların çok yaygın olduğu bölgeler var. Bu kan davaları şunları bunlar ve bu ölüm hadiseleri hakikaten çok basite alınıyor.
Evet.
Veya artık insanlar kanıksıyor bunu.
Evet.
Kanıksıyor ama yüzlerce insan bu şekilde heder olup gidiyor.
Halbuki ebedi hayatı karartan çok
büyük, çok büyük bir günah, bir günah tabii. Yani. Tabii yani insan bu dünyada bunun cezasını belki çekemeyebilir. Yani kanunlar uygun değildir veya bir şekilde kendini kurtarabilir ama her bir can aynı zamanda Cenab-ı Hak bunu
bütün insanları öldürmüş gibi.
Hesabını soracak. Hani bunu sürekli efendim kullanan bir ayet-i kerim var hocam. Maide suresinde bu Hazreti Adem'in iki oğlunun hadisesi akabinde işte Habil'i öldürmesi üzerine orada Cenab-ı Hak bir hükmü beyan ediyor. Bunu,
evet.
O da hüküm kime men katele nefsen begayr nefsin ev fesadın fil ardı fekerneme katele nefse cimya. Yani bir haklı, haksız yere yani bir kişiyi öldürdüğümüz bir kişiye kısas olarak değil veya yeryüzünde bir fesat çıkardığından dolayı değil de haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Ve men ahyaha fekennem ahyennase cemi'a bir kişiyi hayatta tutmak da bütün insanlığı ihya etmek gibi. Yani Cenab-ı Hak o kadar bu işe
önem
veriyor. Yani öldürmeye bu kadar büyük ceza öngörüyor. Yani ölümüne mani olmaya da bu şekilde bir mükafat vaat ediyor. Dolayısıyla bunların Cenab-ı Hakk'ın böyle aman dediği bir efendim günaha insanların böyle çok basit tabi görmesi, o da ayrı bir
evet.
Toplumsal hastalık haline gelmiş oluyor. Allah muhafaza eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, işte bu ayeti kerimede velekum fil kısası hayatun, çok kısa bir ayeti evet. kerime, birkaç kelimeyle bir gerçek dile getiriliyor ve ölümle hayat yan yana zikrediliyor. Yani kısasla hayat vardır.
Evet.
Derken esas kastettiğimiz herhalde hocam o sizin bahsetmiş olduğunuz nokta olmuş oluyor. Yani Allah'ın bir emri uygulandığı zaman orada yüzlerce insanın belki hayatı kurtarılmış oluyor. Evet. Bu tabi maddi bakımdan böyle. Bir de manevi yönden de bir hayat söz konusu. Evet. O da ıslah oluyor. İnsanlar efendim bir barış ortamında yaşıyorlar. Kardeşlik oluyor. Yani bir de manevi hayat.
Hadis-i şerifleri de var ya hocam. Bir bölgede Allah'ın hadlerinden bir haddin uygulanması. Allah'ın koyduğu, emrettiği kanunlardan birinin yerine getirilmesi. O bölgeye 40 gün rahmet yağmurlarının yağmasından daha hayırlıdır. 40 gün rahmet, bereket yağmurları yağsa orası çok bir zenginlik, bereket, bolluk olur ama orada bir Allah'ın emri tatbik edilirse o bölge için Allah oraya demek ki de hani rahmetler indiriyor gözle görülmeye ki bu gözle gördüğümüz yağmurdan, bereketten, maddi bereketlerden çok daha hayırlı olacağını ifade eden hadis-i şerifler var.
O da manevi hayat olmuş oluyor.
Manevi hayat. İnsanlar tabii ki bu Allah'ın emirlerini uygulamadıkça bilmedikleri yerlerden, ummadıkları yerlerden problemler çıkıyor. Hani hadise, ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde var. Siz devamlı istiğfar ederseniz, Allah'tan korkarsanız, takva sahibi olursanız Allah sizi ummadığınız yerden rızıklandırır, ummadığınız yerden çıkış yolları verir diye. Bu sefer tersine dönüyor. Ummadığı yerden yollar kapanıyor. Ummadığı yerden musibetler, belalar çıkıyor, sıkıntılar, huzursuzluklar çıkıyor. Bütün bunların sebebi Allah'ın emirlerine uymamaktır. Bunu da zaten ya ülül elbab diye ifade ediyor Cenab-ı Hak. Ey akıl sahipleri, size sizin için kısas hayat vardır. Ya akıl sahibi değilseniz bunu anlayamazsınız. Ya bu devrede böyle olmaz şu gibi kendi aklınıza güvenirsiniz. O zaman da hayatı bulamazsınız.
O zaman hocam ulul elbab diye hitap ettiğine göre Cenab-ı Hak demek ki Cenab-ı Hakk'ın kanunlarını dikkate almayan insanlar.
Evet.
Yani işte yasa yaparken, kanun koyarken, insanların hayatını tanzim ederken, ceza şeylerini belirlerken diye bütün hususlarda evet. Kur'an-ı Kerim'in kanunlarını, ahkamını, Allah'ın ahkamını dikkate almayan insanlar aslında bu ulul elbab kısmına hocam
giremiyor.
Giremiyorlar.
Ahmaklar sınıfına.
Evet. Yani onlar akıllar grubuna giremiyoruz yani.
Evet.
Her kim onu dikkate almazsa hayatı tanzim eden edici prensipleri koyarken veya dikkate alırken, bunları yazarken, çizerken, uygulamaya koyarken ya Rabbimizin hükmü nedir? Rabbimiz ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim ahkamı nedir diye bunu dikkate almayan insanlar ayet-i kerimin ifadesiyle ulul elbab kısmının dışında kalıyor.
Evet.
Yani ahmaklar grubunun içerisinde kalıyor.
Evet.
Her ne kadar biz kendimizi akıllı sansak da işte okuduk, okuyoruz, biliyoruz falan, dünyayı biliyoruz falan tarzında akıllı sansak da ayet-i kerimin ifadesiyle bu kapsama giremiyor.
Evet.
Ve insanlar buna giremiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da kendi hükmünü beyan ederken akıl sahiplerini hitap alıyor. Evet. Yavlu elbab diye. Yani bozulmamış akıl sahipleri, yani kalpleri bozulmamış, vicdanları bozulmamış. Hı. Yani Allah'ın emrini duyacak, Allah'ın emrine değer verecek, onu her şeyin üstüne tutacak bir öz ve vicdan ve akıl sahibi olmayı
evet.
gerektiriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in muhatabı bu tip insanlar zaten. Yani ayet-i kerimede hudel muttakın diyor hocam, ayet-i kerimede evet. bu Kur'an-ı Kerim diyor takva sahiplerine yol gösterir.
Evet.
Niye takva sahibi yol gösterir? Çünkü takva sahibi olmayan, imanı olmayan, Allah'tan korkusu olmayan kimse Kur'an-ı Kerim'e kulak asmaz.
Evet.
Yani böyle bir kitap varmış, böyle bir ayet varmış diye buna dikkate almaz. Ama takvası varsa, imanı varsa, korkusu varsa, ahiret endişesi varsa bir insan o zaman ne yapar? Kur'an-ı Kerim'e kulak vermeye başlar.
Evet.
Başlar. Burada da esas Kur'an'ın akıl sahiplerine hitap ettiğini, Kur'an-ı Kerim'den ibret alacak insanların gerçek akıl sahipleri olduğunu hocam beyan etmiş oluyor. Bir de ayet-i kerime aleyküm tettekun diye bitiyor hocam. Bu nedir? Buradaki takva nasıl bir takva?
Evet.
Ayetinde öncesiyle bağlantı kurmak gerekirse buna evet. ne tür bir mana verebiliriz?
Takva tabii ki mertebe mertebe Allah'ın azabından insanın kendisini koruması demektir. Cenab-ı Hakk'ın cezasından kendisini koruması. Sonra en üst mertebesi de Cenab-ı Hakk'a daha yaklaştıracak ameller, onun sevgisini kaybettirecek şeylerden korunarak Allah'ın sevgisini, rızasını kazanması, ona daha çok yaklaşması, korunması. Yani hem dünyadaki sıkıntılardan hem ahiretteki ebedi hayatın sıkıntılarından, cehennemden, hesaptan, azaptan insanların kendisini koruması için Allah'ın bu emrinde, kısasta onlar için bir hayat var.
Bir de hocam belki hayatı korumak.
Hayatı da korumak.
Yani insanların ölmesini engellemek, ondan sonra yaşamasını sağlamak ve insanların diyelim hayatına zarar verici şeyleri engellemek. Kısas hocam bunu sağlamış oluyor.
Evet.
Yani bir kısas bir defa uyguluyorsun. Uygulanan bir kısas ne yapıyor? Diğer insanların da hayatlarına efendim zarar verilmesini engellemiş oluyor. İnsanın hayatını korumuş oluyor. Peki takvanın hocam bu tarafı da ayette bağlantı olarak olabilir. Sinirliklerin hepsininle beraber yani onlara beraber.
Yani Allah'ın bu emrine uymazsanız hayatta bulamazsınız. Hayatta sıkıntı çıkarsınız. Sonra ahiretteki cezayı da görürsünüz. Orada da Cenab-ı Hakk'ın azabından da kendinizi koruyamazsınız. Kurtulamazsınız. Ama aklınızı kullanır. Aklınızı kullanır da Allah'ın emrini tatbik ederseniz bu sefer korunmuş olursunuz. Hem dünyada hem ahirette huzura ermiş olursunuz. Sıkıntılardan kurtulmuş olursunuz.
Kıymetli hocam bugün yine programımızın sonuna geldik. İnşallah yine kaldığımız yerden devam ederiz. Muhterem dinleyenlerimiz, programın sonuna gelmişken hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.